Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 1 ila 11. ayetlerini dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Sarıp örttüğü zaman geceye andolsun. Parıldayıp aydınlandığı zaman gündüze. Erkeği ve dişiyi yaratana. Gerçekten sizin çabalarınız darmadağınıktır. Fakat kim verir ve korkup sakınırsa ve en güzel olanı doğrularsa, biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız. Kim de cimrilik eder, kendini müstani görürse ve en güzel olanı da yalan sayarsa, biz de ona en zorlu olanı, azaba uğramasını kolaylaştıracağız. Tereddi edeceği, baş aşağı düşüşe uğrayacağı zaman, malı ona hiçbir yarar sağlamaz. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemler Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 22 Sven 1401, Hicri Kameri 20 Şaban 1444 ve Miladi 13 Mart 2023 Pazartesi. Bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla gazeteci Sayın Rahmetullah Şerifi ile İran-Suudi Arabistan ilişkilerinin normalleşmesi üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İran masalları ve efsaneleri ve ilahi önderler isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi Amerika yaptırımı altındaki ülkelerin işbirliğiyle bu taktiği yok etmelerini istedi. Belarus Cumhurbaşkanı ile İran Cumhurbaşkanı bir araya geldi. İran, Rusya, Suriye ve Türkiye'nin dörtlü toplantısının tarihi belli oldu. Hizbullah, İran-Suudi Arabistan anlaşmasının Amerika projesine büyük darbe indirdiğini belirtti. Türkiye'deki depremlerde can kaybı 48.448'e ulaştı. Ve Putin, Karabağ'daki tüm sorunların Rusya barış gücüyle etkileşim içinde çözülmesi gerektiğini belirtti. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi İran ve Belarus arasındaki birçok ortaklığa işareti Amerika yaptırımı altındaki ülkelerin işbirlikleriyle bu taktiği yok etmeleri gerektiğini söyledi. İslam İnkılabı rehberi ofisinden yapılan açıklamaya göre Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko ve beraberindeki heyeti kabulünde iki ülke arasındaki ortaklıklardan birinin Amerika ve bazı Batı ülkelerinin zorba yaptırımları olduğunu işaretle Amerika yaptırımlarına maruz kalan ülkelerin karşılıklı işbirliği ve ortak bir mekanizma kurarak yaptırım taktiğini yok etmeleri gerektiğini ve buna inandıklarını söyledi. Ayetullah Hamene'ye İran karşıtı Amerika'nın inkılabın zaferinden itibaren ve son 12 yıldaki en ağır yaptırımların işareti yoğun yaptırımların İran'a sahip olduğu kabiliyetler ve iç güçlerinin farkına varmasının sebep olduğunu, yaptırım döneminde İran için birçok ilerleme ortamının da oluştuğunu belirterek ülkenin ilim ve teknoloji, tıp ve biyoloji, hava uzay, nükleer ve nano gibi alanlarda göz alıcı ilerlemeler yaşadığını belirtti. İslam İnkılabı rehberi, İran ve Belarus arasında ilim ve teknoloji, ticaret, uluslararası toplumlarda siyasi faaliyetler gibi işbirliği ortamlarının işareti Kuzey-Güney Koridoru'na değindi ve Kuzey-Güney Koridoru'nun çalışmasının iki ülkeye ve ayrıca Rusya ve bölge ülkelerinin yararına olduğunu, bu yüzden her iki tarafın koridorun hizmete açılması için çalışmaları gerektiğini belirtti. İslam İnkılabı rehberi anlaşmalar ve verilen sözlerin sadece toplantılarda kalmaması gerektiğini, onların belirli takvimde ve özel izlemelerle gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Belarus Cumhurbaşkanı da İslam İnkılabı rehberi ile yapılan görüşmeden memnun olduğuna işaretle şöyle dedi. İran yaptırımlar döneminde şaşırtıcı ilerlemeler ve tecrübeler kazanmıştır. Bize göre eğer yaptırım şartları o doğru kullanılırsa ilerleme için bir fırsat olabilir. Benim İran'a ziyaretim hedefi İran kazanımları ile yakından tanışmaktır.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko, Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi tarafından resmi törenle karşılandı. Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko, bugün Sadabat Sarayı'nda İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Lukashenko'nun görüşmesinde ikili ve bölgesel meseleler ele alındı. İki devlet başkanının görüşmesinin ardından 8 işbirliği anlaşması imzalandı.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko Tahran'da yaptığı görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son gelişmeler ele alındı. İki devlet başkanı görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Reisi, sanayi, madencilik, ticaret, tarım ve yol alanlarında anlaşmalar imzalandı. Bu anlaşmaların iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için faydalı olmasını temenni ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Reisi sözlerinin devamında Belarus ile bölgesel ve bölge ötesi ilişkilerimizi artırmaya kararlıyız. Bu konuda Belarus Cumhurbaşkanı ile verimli görüşmelerimiz oldu. Şanghay İşbirliği Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği kapsamında işbirliğimizi iyi şekilde sürdürebiliriz ifadesini kullandı. Tahran-Minsk ilişkilerini değerlendiren reisi, iki ülke olarak her alanda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Belarus ile 30 yıllık diplomatik ilişkilere sahibiz. Yeni Tahran hükümeti iktidara geldikten sonra bu ilişkiler daha da arttı. İran ve Belarus arasındaki işbirliği geçmiş ile kıyaslanamaz açıklamasını yaptı. Belarus Cumhurbaşkanı en son 17 yıl önce İran'da resmi bir ziyarette bulunmuştu. Hiçbir yaptırım İran'ın ilerlemesini engelleyemez değerlendirmesinde bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kanani düzenlediği haftalık basın toplantısında Emir Abdullahyan Faysal bin Farhan görüşme hazırlıklarının yapılmakta olduğunu belirtti. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kanani, İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları görüşmesinin hazırlıkları yapılıyor dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kanani, Tahran'da gerçekleştirdiği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Kanani, İran-Suudi Arabistan normalleşme sürecine ilişkin İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları görüşmesinin hazırlıkları yapılıyor. Bu görüşmenin yakın gelecekte yapılmasını umuyoruz dedi. Amerika ile tutuklu takası hakkında Kenani, Amerika ile tutuklu takasına hazırız ve Amerikan tarafının bu konudaki teknik sorunları bizi ilgilendirmiyor. Amerikan tarafı bu konuya gerçekçi olarak yaklaşırsa tutuklu takası anlaşması insani bir mesele olarak yapılabilir ifadesini kullandı. Geçen yılın Mart ayında tutuklu takasına dair bir anlaşma sağlandı diyen Kenani, anlaşmanın Amerikan resmi temsilcisi tarafından imzalandığını kaydetti. Kenani, İran ile Suudi Arabistan arasında sağlanan normalleşme anlaşmasının dünyada olumlu yankı bulduğuna dikkat çekerek bu olumlu gelişme Bahreyn ile bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerde gerçekleşebilir. Diplomatik sürecine daha fazla güvenmeliyiz değerlendirmesini bulundu. Sözcü Kenani, İran Dışişleri Bakanı Yardımcısının Moskova'da yapılması beklenen Rusya, İran, Suriye, Türkiye toplantısına katılacağını duyurdu. İran-Libya ilişkilerine dair Nasir Kenani, hali hazırda İran ve Libya hükümeti arasında iyi görüşmeler devam ediyor. Dün gayrimukim büyükelçimiz Libya Dışişleri Bakanı ile bir araya gelerek İran ile Libya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini ve Türkiye'nin Tahran ve Trablus büyükelçiliklerinin yeniden faaliyete geçirilmesini ele aldı. Gelecekte Türkiye'nin Tahran ve Trablus büyükelçiliklerinin yeniden açılmasını umuyoruz ifadelerini kullandı. Kenani Türkiye-Suriye normalleşmesi sürecini değerlendirerek şunları kaydetti. Suriye'nin komşularıyla ilişkilerinin geliştirilmesi Tahran'ın önceliklerinden biridir. Suriye ile Türkiye dahil bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin artırılmasının bölgede barışın sağlanmasına yardımcı olacağına inanıyoruz. Türk ve Suriyeli güvenlik yetkililerinin ilk toplantısı İran'da gerçekleştirildi. Bu arada Suriye'nin Türkiye dahil diğer bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için çabalarımızı sürdürüyoruz. İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyit Abbas Musevi'nin Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasıyla ilgili olarak Nasır Kenani Bakü hükümetinin İran uçağı iddiasına tepki göstererek İran uçağının uçuşu sınır gözetleme amacıyla periyodik olarak yapılmaktadır. Bu uçağın uçuşu ülkemizin hava sahasında uygun mesafe ile gerçekleşmiştir. Genellikle sınır ihlali durumunda gerekli uyarılar yapılır. Bu uçuşla bağlantılı olarak herhangi bir radar uyarısı verilmemiştir. Farklı bir durum yaşanmışsa sorunlar teknik çerçeve içinde takip edilmelidir. Konuyla ilgili böyle bir durum söz konusu değildir. Karşı taraf durumu iyi niyetle Büyükelçiliğimize aktarsaydı yanlış anlaşılma çözülmeye kavuşabilirdi. İran Büyükelçisi'nin Azerbaycan hükümeti tarafından Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasını iyi niyetli bir davranış olarak değerlendirmiyoruz. Azerbaycan ile komşuyuz. Sorunların medyaya taşınması sorunun çözümüne yardımcı olmayacağını vurguluyoruz diye konuştu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında Suriye konulu dörtlü toplantının tarihi belli oldu. İran, Türkiye, Rusya ve Suriye arasında Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantı 15-16 Mart'ta Moskova'da yapılacak. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha önce bu çalışmanın ardından sürecin Dışişleri Bakanları düzeyine taşınacağını ve 4 bakanın toplanacağını açıklamıştı.
Hizbullah Hareketi Merkez Konsey üyelerinden Şeyh Nebil Kavuk, İran ve Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasına ilişkin anlaşmanın Amerika ve Siyonist rejimin İran'a karşı Arap-İsrail notosunun kurulmasına ölümcül darbe vurduğunu belirtti. Şeyh Kavuk bu bağlamdaki açıklamada İran-Suudi Arabistan anlaşmasının İsrail ve Amerika için ilave stratejik yenilgi sayıldığını ve Arap-İsrail notosunun kurma projesine ölümcül darbe indirdiğini ifade etti. Bölgenin Amerika ve İsrail'in lehine olmayan yeni bir aşamaya girdiğini ifade eden Şeyh Kavuk, onların normalleşme hayallerinin İran'ın kuşatması veya intifadının son bulmasıyla sonuçlanmadığını kaydetti.
Libya medyası, Libya Milli Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Necla Mankuş'un Trablus'ta Muhammed Rıza Rauf Şeybani'yi kabul ettiğini bildirdi. Yapılan görüşmede iki taraf ilişkilerin önemine ve güçlendirmesine vurgu yaparak İran Büyükelçiliği'nin Libya başkentine dönüşünün Ortak Ekonomik Komite'nin çalışmasını istedi. Libya Dışişleri Bakanı bu görüşmede İran ve Suudi Arabistan mütabakat anlaşması dolayısıyla da İranlı yetkiliyi tebrik etti ve bunun bölge içinde olumlu bir adım olabileceğini vurguladı. Taraflar ayrıca bölgesel ve küresel meseleler ve gelişmeler hususunda görüş tatilinde bulundu.
Tahran'dan akşam haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremde can kaybının 48.448'e yükseldiğini açıkladı. TRT Haber'e göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Devletimiz büyük bir gayretle sahada mücadele ediyor," dedi. Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 48.448 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin 6.660'ının yabancı uyruklu olduğunu söyledi. Bakan Soylu, kurumlarımıza yönelik sosyal medyadaki karalama gerçek dışıdır şeklinde konuştu.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Profesör Doktor Doğan Aylay katıldığı programda Cumhur İttifakı'na katılım için sundukları 30 maddenin AK Parti tarafından kabul edildiğini söyledi. Cumhur İttifakı'nın genişlemesi için AK Parti yeniden Refah Partisi ve Hüdapar'a temsilci göndererek görüşmelere başlama kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Cumhur İttifakı'nın ortağı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile gerçekleştiği görüşme sonrasında Cumhur İttifakı'nın genişlemesine yönelik ilk adım atıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili, başkanlığında bir heyet Fatih Erbakan'ın genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne gitti. Görüşmeye ilişkin Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Doğan Aydal katıldığı televizyon programında AK Parti heyetine 30 maddelik bir metin sunduklarını, bu maddelerin AK Parti tarafından kabul edildiğini söyledi. 30 maddelik metin içinde 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunla ilgili bir madde yer aldığı belirtildi. AK Parti kaynakları görüşmeye ilişkin görüşmede bir metin üzerine görüş alışverişinde bulunmadı. Görüşme sadece Yeniden Refah Partisi'ni Cumhur İttifakı'na davet etmek için gerçekleşti. Burada bir metin üzerinde karşılıklı anlaşma veya fikir alışverişi gerçekleşmedi. Bundan sonraki süreçlerde de iki parti kurmayları arasında görüşmeler olabilir. Nihai karar iki genel başkanın bir araya geldiği görüşme ile verilir. O zaman bir anlaşmadan söz edilebilir. Ama şu anda bir müzakere söz konusu değil bilgilerini verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'da ortaya çıkan tüm sorunların yapıcı bir şekilde Rus barış gücüyle temas ve etkileşim içinde çözülmesi gerektiğini söyledi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 2020-2022 yıllarında Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti liderleri arası varılan tüm mütabakatların uygulanmasıyla ilgili hususları işaret eden Putin ve Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan Cumhuriyeti sınırında istikrar ve güvenliğin sağlanması, bölgede ekonomi ve ulaşım ağlarının yeniden canlandırılması ve Ermenistan-Azerbaycan Cumhuriyeti Barış Anlaşması'nın hazırlanması gibi konular hakkında görüş alışverişi yapıldı.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat, Ummanlı mevkidaşı Badr Bin Hemad, El-Busaidi ile bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı bugün Twitter hesabında yaptığı açıklamada iki bakanın görüşmede iki kardeş ülke arasındaki ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda çeşitlendirilmesine ilişkin konuların görüştüklerine ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığını belirtti. Bakan Miktat, Suriye'nin özellikle Cumhurbaşkanı Esad'ın geçtiğimiz günlerde Umman Sultanlığı'na yaptığı ziyaret ve Sultan Haysam bin Tarık ile yaptığı görüşmeler sonrasında iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin mevcut seviyesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kısa adı Şems olan İnsan Hakları ve Demokrasi İletişim Merkezi isimli bağımsız bir insan hakları kuruluşu, İsrail işgal rejiminin Şubat ayında Filistinlilerin ikamet veya iş için kullandıkları tesislerini ve binalarını hedef alan yıkım uyarısı ve kapatma faaliyetleriyle ilgili bir aylık rapor yayımladı. Raporda işgal yönetiminin Şubat ayı içinde Filistinliler tarafından kullanılan binalara ve tesislere yönelik yıkım, kapatma ve ileride yıkma tehdidi içeren uyarı amaçlı 187 işlem gerçekleştirdiği belirtildi. Raporda İhlale maruz kalan 126 bina ve tesisten 9'unun ruhsatsız olduğu gerekçesiyle para veya hapis cezası tehdidiyle sahiplerine zorla yıktırıldığı belirtildi. 60 bina ve tesise de yıkım tehdidiyle uyarı gönderildiği veya çalışmanın durdurulması uyarısı yapıldığı ifade edildi.
Siyonist rejim İsrail medyası, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Siyonist rejim güvenlik sistemlerini alma hususunda sağlanan anlaşmayı işgal altındaki topraklarda krizlerden dolayı askıya aldığını bildirdi. İsrail medyası pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Siyonist rejimin son aylardaki yaklaşımı nedeniyle Benjamin Netanyahu'nun kabinesinin kontrolü kaybettiği için İsrail'den güvenlik sistemleri alma anlaşmasını durdurduğunu duyurdu. Bu bağlamda korsan rejim Kanal 12 sorumlusu Netanyahu'nun Siyonist rejimin uluslararası ilişkilerine ilişkin kaygılarının olduğuna dair işaretler olduğunu vurgularken, şu ifadelere yer verdi. Birleşik Arap Emirlikleri İş Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, eylem ve açıklamalarının ardından İsrail güvenlik sistemlerini satın almayı bırakma niyetini açıkladı. Bu bağlamda İsrail askeri işler uzmanları da bu durumu ciddiye almamız gerektiğinin ilk işareti. Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ile güvenlik anlaşmasını sürdürme niyetini askıya aldı. Burada Birleşik Arap Emirlikleri'nin uzun süredir istediği ve çoğu hassas olan önemli sistemlerden bahsediyoruz değerlendirmesinde bulunmaktadır.
İngiltere'de doktorlar yaşadıkları ekonomik zorluklar nedeniyle 3 günlük grev başlattı. İngiltere'de doktorlar ülkede bir süredir devam eden eylemlerin bir parçası olarak 3 günlük bir grev başlattı. Doktorlar yıllardır enflasyon altında seyreden ücret artışlarının 2008'den bu yana maaşlarında %26'lık bir azalma yarattığı anlamına geldiğini söylüyor. Grevden önce de İngiliz Tabipler Birliği yeni kalifiye bir doktorun bazı kahve dükkanı çalışanlarından daha az kazandığını iddia eden bir reklam filmi yayımlamıştı. Reklamda genç bir doktor sadece 14,09 kazanıyor. Bu hükümet sayesinde hastaları kurtarmaktan çok kahve servisi yapabilirsiniz. Bu hafta genç doktorlar greve gidecekler. Böylece onlara hak ettikleri kadar ödeme yapılacak ifadeleri kullanılmıştı.
Almanya'da Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hannover ve Bremen havalimanlarındaki çalışanların uyarı grevi yapması sebebiyle yüzlerce uçuş iptal oldu. Berlin, Brandenburg havalimanında çalışan güvenlik personeli hafta sonu ve tatil günlerinde ödenen ek ücretleri artış yapılması talebiyle vergi sendikası çağrısıyla bir günlük iş bırakma eyleminde bulundu. Uyarı grevi sebebiyle Berlin Brandenburg havalimanında yaklaşık 270 uçuş iptal edilirken çalışanlar havalimanı önündeki Willy Brandt meydanında toplanarak gösteri yaptı.
Ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşeceğini bildirildi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmek üzere önümüzdeki hafta Rusya'nın başkenti Moskova'ya gideceği belirtildi. Reuters'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre Kremlin ve Çin Dışişleri Bakanlığı yorum talebine yanıt vermedi. Söz konusu iddia Pekin yönetiminin Rusya-Ukrayna hattında bir barış planı önerisi sunmasının ardından geldi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Türkiye'nin İran ile Suudi Arabistan arasında varılan anlaşmayı olumlu karşılaması üzerine. Son günlerde İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasında ilişkilerin yeniden kurulması ve normalleşmesine ilişkin Pekin'de Çin'in arabuluculuğu ve Umman ile Irak'ın katkısı ve çabaları sonucu elde edilen anlaşma, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke ve uluslararası kurum ve teşkilat tarafından memnuniyetle karşılandı. İran ile Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşmanın ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Suudi mevkitaşı Faysal bin Farhan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Türk yetkili Tahran ile Riyad arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasına işaretle İran İslam Cumhuriyeti, Çin ve Suudi Arabistan ortak yayınladıkları üçlü bildiriyi desteklediklerini vurguladı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Suudi Arabistan ve İran arasında 10 Mart günü Pekin'de varılan diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesini öngören mütabakatı memnuniyetle karşılıyoruz ifadesine yer verildi. Açıklamada İran ve Suudi Arabistan'ı Orta Doğu'da bir süredir hakim bulunan yumuşama ve normalleşme süreçleriyle uyumlu olarak attıkları bu önemli adımdan ötürü kutluyor, iki ülke ilişkilerinde kaydedilen bu ilerlemenin bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahına önemli katkılarda bulunacağına inanıyoruz görüşü paylaşıldı. İran ile Suudi Arabistan arasında varılan anlaşmanın bölgesel ilişkiler üzerindeki etkisinin büyük olacağı uzmanlar ve yetkililer tarafından dile getirilmektedir. Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da Tahran-Riyad arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasının bölgede güvenlik, istikrar ve refaha önemli derecede katkı sağlayacağı bildirildiği gibi bölge ve İslam dünyasının iki önemli ve güçlü ülkesi sayılan İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşma kesinlikle bölge ülkelerinin ilişkilerini olumlu şekilde etkileyecektir.
Bu anlaşma uyarınca Tahran ile Riyad ilişkileri artık normale dönüyor ve iki ülke karşılıklı olarak büyükelçilikler ve konsolosluklarını yeniden açarak büyükelçi ve başkonsoloslukları atayacaklar. İki ülkenin münasebetlerinin normalleşmesi diğer bazı Arap ülkeleri özellikle Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin üyelerinin Tahran ile ilişkilerinin iyileşmesi ve güçlenmesinde de önemli biçimde etkili olacak. Varisleri Journal gazetesinin verdiği habere göre İran ile Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'ne üye ülkelerin liderlerinin Çin'de bir araya gelmesi gündemde. Tahran-Riyad ilişkilerindeki bozulan buzların erimesi İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki münasebetler ve işbirliğinin güçlenmesine ve teşkilatın daha uyumlu hale hareket etmesine muhakkak katkı sağlayacaktır. Çünkü hem İran İslam Cumhuriyeti hem de Suudi Arabistan teşkilatın en önemli ülkelerinden sayılır. İran İslam Cumhuriyeti komşusu ve dost ülkesi olan Türkiye gibi başka bir büyük ülkede teşkilatta yer almaktadır. Demek ki bundan sonra İslam İşbirliği Teşkilatı çeşitli bölgesel ve uluslararası konular hakkında daha etkin adımlar atabilecektir. İran ile Suudi Arabistan münasebetlerinin normale dönmesiyle Yemen, Lübnan, Suriye ve Afganistan gibi bölge ülkelerinde yaşanan sorunlar ve krizlerin çözüm sürecinin hızlanabileceği de ifade ediliyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Tahran-Riyad ilişkilerinin yeniden başlamasına kutlamasının ardından daha önce de ifade edilen sebepler yer almaktadır. Tahran-Riyad ilişkilerinin güçlenmesi doğrudan ve dolaylı olarak da İran ile Türkiye'de Suudi Arabistan ile Türkiye ilişkilerinin de gelişmesine katkı sağlayacağı da açıktır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz İran ile Özbekistan'ın ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda. Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyar Saidov dün Tahran'a gerçekleştirdiği ziyareti kapsamında İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bazbaş ile bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde iki taraf ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesine vurgu yaptı. Dün Özbekistan Dışişleri Bakan Vekilini kabul eden İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihine değinerek İran ve Özbekistan ilişkileri geliştirmek için iyi önlemler almış olsa da karşılıklı kapasitelere göre ilişkilerin düzeyinin artırılması için daha fazla çaba gösterilmelidir dedi. Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyar Saidov da ülkesinin İran'la ilişkilerini kapsamlı bir şekilde güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Özbek heyet dün Tahran'da İranlı heyet ile ortak toplantı gerçekleştirdi. Bu çerçevede Özbek heyet ile İran'ın Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bazbaş, tüm alanlarda ulaşım işbirliğinin geliştirilmesi ve Aşgabat Anlaşması'nın uygulanması için kapsamlı bir program yapılması ve uygulanmasında anlaştılar. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bazbaş, Özbek Müzakere Heyeti Başkanı ve Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyar Saidov ve Ulaştırma Bakanı İlham Mahkumov ile ortak bir toplantıda Özbekistan'ın transit sektörünün önemli ve stratejik eksenlerden biri olduğunu nitelendirerek iki ülke arasındaki işbirliğini kabul etti. İran-Özbekistan işbirliğinin kombine taşımacılıkta imkan ve kapasitesi ile transit ilişkilerin geliştirilmesini ve bu alanda işbirliğine İran'ın hazır olduğunu söyledi.
İki ülke arasında yük ve yolcu taşımacılığı alanında ve taşımacılığın tüm yönleriyle ayrıntılı bir yol haritasının genişletilmesi ve 1993 tarihli anlaşmanın bazı değişiklik ve düzeltmelerle uygulanması bu toplantıda gündeme getirilen konular arasında yer aldı. Bu toplantıda tarifelerin düşürülerek karayolu ve demir yolu taşımacılığının kolaylaştırılması ve iki ülke arasında sürücülerin de geçiş koşullarının kolaylaştırılması da görüşüldü ve daha iyi ve daha hızlı sonuca ulaşmak için iki ülkenin birer tam yetkili temsilci gönderilmesine müzakere edilen konuların da ayrıntılıları üzerlerine anlaşmaya varılmasına karar verdi. İran ile Özbekistan arasında ulaşım alanında imzalanan anlaşmanın kapsamlı plan taslağı hazırlamıştır. Özbekistan'ın güney ve kuzey limanlarında katliamı ve işbirliği için yüksek kapasiteler mevcuttur. Buna ilaveten kuzey-güney koridoru da vardır. Özbekistan, kuzey-güney koridorunun önemli bir parçası haline gelebilir. Özellikle Özbekistan'ın İran ile güneyindeki Çabahar Anlaşması'na üyelik talebinin Tahran tarafından kabul edilmesi bu koridorun tamamlanması açısından büyük önem arz ediyor. Bilindiği üzere İran ile Özbekistan arasında geçen yıldan bu yana önemli anlaşmalar hayata geçmiştir. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ana odak noktası ulaşım ve lojistik işbirliği teşkil etmektedir. İran ile Özbekistan arasındaki kargo taşımacılığı miktarı iki ülkenin imkanların ve ilgisinin de oranına göre önemli ölçüde yeni anlaşmalar sayesinde artabilir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor
diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, İran ile Suudi Arabistan 7 sene süren çıkmazlığın ardından Çin'in arabuluculuğuyla ilişkilerin yeniden kurulması konusunda anlaşmaya vardılar geçtiğimiz günlerde. İran ve Suudi Arabistan temsilcileri Pekin'de Tahran-Riyad ilişkilerinin yeniden başlamasına ilişkin anlaşmayı imzaladılar ve taraflar en geç 2 ay zarfında büyükelçilerin gönderilmesi ve büyükelçiliklerin yeniden açılması ve de ilişkilerin yeniden başlaması için diğer gerekenleri sağlama konusunda mutabık kaldılar. Bu konu bölgemizin belli başlı en önemli gündem maddelerini oluşturdu değerli dinleyiciler geçtiğimiz günlerde. İki komşu ülke arasında 7 sene aradan sonra ilişkilerin normal hale gelmesi özellikle Batı medyası ve Siyonist medyası tarafından çok titizlikle takip edildi. Bunların bölgemiz için nasıl bir getirileri söz konusu olacaktır gibi tartışmalara yol açtı. Biz de bugün sohbetimizde bu gündemi konuşmak istiyoruz. İran ile Suudi Arabistan arasında ilişkilerin normalleşmesini uzman konuğumuzun penceresinden sizlere aktaracağız. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi bizimle birlikte. Sayın Şerifi hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi sizin de bildiğiniz gibi 7 sene aradan sonra İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tekrardan normal hale geldi ve tabii burada bazı ülkelerin de katkıları söz konusuydu. İster Irak olsun veya Çin'in bu ilişkilerin normal hale gelmesinde bir arabulucu konumunda rol ifa etmeleri İranlı yetkililer tarafından takdirle karşılandı her iki ülkenin çabaları. Ancak şimdi biz İran ile Suudi Arabistan hakkında konuşuyoruz Sayın Şerifi. İki komşu ülke, iki İslam ülkesi 7 seneden sonra yine de normal ilişkilerini başlatıyorlar, normalleşiyorlar. Ve bunun da getirilerini bölgemiz için nasıl okumalıyız diye sormak istiyorum. Genel olarak siz nasıl buldunuz bu gündemi? Görüşlerinizi alalım burada. Başka başka soruları da geçeriz efendim.
Hem Suudi Arabistan ve hem İran İslam Cumhuriyeti, siz qeyd etdiyiniz gibi, İslam dünyasının iki çok önemli üyeleridirler. Eyni halda bölgenin iki büyük üyeleridirler. Eyni halda deniz sahasında yani Fars Körfezi'nden vasıtasıyla birbirlerinden sərhəd de varlardı. Su sərhəddi varlardı, qonşudular. Eyni halda her iki ölkə büyük dünyada en zengin neft gaz yataqlarına malikdiler. Ve tabiidir ki bu iki ölkənin birbirleriyle bu böyük iki ölkənin əməkdaşlığı eləyə bilər. Bölgədə çox müsbət təsirat qoysun. Eyni halda eləyə bilər, qadirdir bu iki ölkənin həm ekonomisinə, həm müştərək əməkdaşlığa, həm bölgənin təhlükəsizliyinə, səbat və sabitliyinə və eyni halda bölgə xalqının rifahına kömək eləsin. Düzdür, Suudi Arabistan şayet jeostrateji baxımından İran önemli olmaya, vəli eyni halda o Suudi Arabistan İslam'ın en iki büyük haremleri Məkkə və Mədinə-i Münəvvərə şəhərləri ordadılar və bu İslam'ın en dəyərli haremlərinə ev sahibliği yapırlar. Suudi Arabistan her il o ölkəyə Müslümanları dünyadan üz qoyurlar Kəbənin ziyarətinə. Buna görə də Suudi Arabistanın o cəhətdən də önəmi var. Demək olar, İslam dünyasında özünə məxsus bir yeri vardı hər halda. Odur ki, bu işbirliyin təbiidir ki, bölgə xalqına və ələl xüsus həm Suudi Arabistan və həm İrana çox iqtisadi cəhətdən və siyasi cəhətdən də kömək ola bilər. İslam dünyasının eyni halda problemlərinin həllinə də əməkdaşlıqları ola bilər, keçmişdə olduqları kimi. Eyni halda bunu da qeyd etmək ki, iqtisadi baxımdan Suudi Arabistan bir çox məhsulata ehtiyacı var, bütün xaricdən təmin edir, eləyə bilər, onları İran vasitəsilə təmin eləsin. Eyni halda İran da müəyyən qədər Suudi Arabistanda istehsal olunan mallara ehtiyacı vardı. Xüsusən turizm baxımından da çox böyük kömək ola bilər bölgə iqtisadına. Həm bildiğiniz kimi, dedim, Suudi Arabistana İrandan 85 milyon İran xalqından çox müştaqdılar. Həcc ziyarətinə, ki vacibi həcc, Həccətül İslam, ki ümriyə getməyə. Eyni halda Suudi Arabistanda yaşayanlar da İran keçmişdə qonşu olub bu tarixi ölkəni görmək istəyirlər. Və eyni halda orada yaşayan müsəlmanlar İranda olan, xüsusən Məşhəd-i Müqəddəsi və Qumu ziyarət eləməyə çox talibdirlər, gəlirlər. Hər halda həm turizm, həm enerji, həm təhlükəsizlik, həm siyasət, bölgə siyasəti, dünya siyasətində edə bilərlər. Əməkdaşlıqları çox faydalı olsun həm öz xalqlarına, həm bölgə xalqına.
Tahran Radiosu.
Efendim, bu kadar iki ülke arasında ilişkilerin önem taşıdığı bir sırada böyle gergin bir durum yaşamalarının nedeni hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi iki ülke sizin de ifade ettiğiniz gibi İslam dünyasının büyük ve etkili ülkelerinden sayılıyorlar. Nasıl olur da bir anda iki ülke arasında böyle bir karamsar bir durum meydana gelir?
Şeytan efendim, şeytan. Böyle şeytan. Bugün siyaset aleminde en büyük şeytan Amerika'dır ve onun da demolar çalışan beyni Yahud ve Sahilmişler. Onlar çalışırlar Müslüman arasında fitne fesat çalsınlar, çalışırlar ki Müslümanlar birbirlerine ayırsınlar. Keçmişten de belli olup, yani sömürgeçiler hemşe bu sloganla bölgede faaliyet edipler ki, ayrılık sal hükümet ile, ıstırak sal, fitne sal hükümet ile. Ona göre biz görürük ki bu günleri eyni halde ki dünya seviyesinde bino İslamofobiya var. Çalışırlar İslam'a bədbin eləsinler, Müslümanlara bədbin eləsinler dünya xalqların ve bu bədbinliğe zemin yaratmak için Daesh kimi, Al-Qaida kimi grupları da yaradırlar ve İslam'ı bədnam eləyirlər dünyada, Müslümanlara nifrət törədirlər. Eyni halda bölgede de görürük ki, bino İranofobiya var. İranofobiya yaradıblar. Həməşə İran İslam İnqilabı yaranan gündən bugünə qədər. Həməşə çalışıblar qonşu ölkələrin İrandan qorxutsunlar ki, isti İran isti orada dövlət çevrilişi eləyir. İran isti Erol ölkələrin hamısı hükumətin ələ keçirdə. Qeyri o zalik. Halbuki İran indi yenidən görsəm bir bölgədə bir ölkəyə həmlə eləsin və onun əksinə, yəni bölgədə tamam müstəqər siyasi nizamlardan himayə eləyib, sabitlikdən himayə eləyib. Ölkələrdə hakimiyyətdə kim olmağına baxmayaraq, ölkələrin ərazi bütövlüyü və eyni halda müstəqilliyindən himayə eləyib. Vəli biz görürük ki, həməşə bu şeytani vəsvəsələr olub bizim qonşularımızı, İran qonşularını həməşə vəsvəsə eləyirlər İran əleyhinə və eyni halda onlara öz istihbaratı məlumat da verirlər. Onların bir iki doğru istihbarat versələr də bir çox yalan istihbarat verirlər. Onlara qələt informasiya verirlər və onları yönəldirlər buna tərəf ki, güya İran onlara düşməndir, güya İran onlara təxribat aparmaq istəyir və bu cür fitnə fəsadlarla indi yenidən bahis olublar ki, İranofobiya ilə bölgədə siyasətlərin emal eləsinlər. Yəni biz görürük bu İranofobiya siyasətinin nəticəsində onlar bölgədə olan bütün təbii qaynaqları, xüsusən nəfti, qazı, solmuru baparaylar, onun əvəzinə bölgə xalqına verdikləri silah olur. Halbuki keçmişdən, yəni min illərlə, neçə min illərin İran tarixində biz həməşə İran çox böyük dövlət olub, qudrət, böyük imperiya olub. Bəli, heç vaxt Suriya Ərəbistana, İrana heç vaxt hücum aparmayıb, həmlə eləməyib orada olan insanlara bir təhrüz eləməyib ki, bu gündə onu görsün. Düzdür, bu gündə İran qudrətli ölkədir. Vəli, heç vaxt bu fikirdə olmayıb, ola da bilməz. Nə ideolojiyası İranı, nə İran xalqının mədəniyyəti. Buna icazə verməz bir başqa xalqlara saldırsın və başqa ölkələri, torpaqları zəbt eləmək istəsin. Vəli, təəssüflə biz görürük ki, bizim kimi bu şeytan həməşə fitnə salır və müsəlman dövlətlərin arasında bu fitnənin nəticəsində bəzi küdurətlərə şahid oluruq ki, xoşbəxtanə Suudi Ərəbistanla İran bu günləri bu küdurəti keçməyi bacarıblar.
Dəyərli dinləyicilər, bu müsahibətimizdə siyasi analist Sayın Rəhmətullah Şərifinin görüşlərini dinlədiniz. İran ilə Suudi Ərəbistan arasında ilişkilərin normal hələ gəlməsi konusu ilə ilgili sizlər üçün hazırladığımız reportajın birinci bölümünü dinlədiniz. İkinci və son bölümünü yarın akşamki yayında sizlərə sunacağız sohbətimizin. Bugünkü reportajımıza da son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli proqramlar haqqında bilgi edinmək üçün www.farstoday.ir sitemizde de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmanın bölgesel işbirliğinin gelişmesi için bir başlangıç noktası olduğunu vurgulaması, İran Dışişleri Bakanlığı'nın Afganistan, Mezar-ı Şerif kentinde yapılan terör saldırısını kınaması gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Iraklı parlamenterin İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşma hakkında değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Iraklı parlamenter Muhammed Sadun, Amerikalıları İran-Suudi Arabistan anlaşması konusunda gerçekçi olmaya çağırırken, Washington'un bu anlaşmayı gerçeklere ve dünyanın tanık olduğu yeni düzene dayalı olarak karşılaması gerektiğini söyledi. Sadun açıklamasını şöyle sürdürdü. Bu anlaşmanın çeşitli faktörleri var. Bunlardan biri başta Fars Körfezi ülkeleri olmak üzere Arap ülkelerinin Amerika'ya olan güvensizliğidir. Bu anlaşmaya yol açan bir diğer etken de bölgedeki yeni kutup olan Çin'in üstlendiği roldü. Zira bölge ülkeleri Çin ile önemli ilişkiler kurmuş bulunuyor. Arap ülkelerinin Çin'e olan güveni bu ülkeye böylesi ağır sorumluluklarda Amerika'dan daha fazla rol oynama fırsatı verdi. Özellikle İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin 7 yıllık bir kopukluk döneminden sonra yeniden başlatılması kararı alındığından bu çok önemli ve tarihi bir olaydır. Iraklı parlamenter söz konusu anlaşmanın bölgenin istikrarında büyük rol oynayacağını ve etkisinin sadece iki ülke ilişkilerinde olmayacağını, bölge açısından önemli ve olumlu sonuçları olacağını sözlerine ekledi.
Tahran Radyosu.
İtilat gazetesinde İran Petrol Bakanı Cevad Avcı'nın ülkenin petrol ihracatının 4 yıllık ihracat rekorunun kırıldığını duyurması, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilere saldırması gibi haberler ön plana çıkarılırken, Horasan gazetesinde ise Bahreynli din aliminin Siyonist rejimle normalleşmenin tehlikeleri konusunda uyarısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
Bahreyn'in önde gelen din alimlerinden Allame Seyyid Abdullah el-Garifi, Siyonist işgalci rejimle ilişkilerin normalleştirilmesine karşı çıktığı açıklamasında, Korsan Siyonist rejimle ilişkilerin normalleştirilmesinin sonuçları hakkında uyarıda bulundu. Allame el-Garifi, Manama'nın batısındaki El-Deraz bölgesinde İmam Sadık Aleyhisselam Camisi'nde yaptığı konuşmada şöyle dedi. İslam ümmetinin Kudüs'ü işgal eden, Siyonist rejimle normalleşmeye yol açan tüm girişimlere karşı çıkması gerekiyor. Bu önde gelen Bahreynli din adamı şunları söyledi. Biz din çocuklarıyız ve vatanın bekçileriyiz ve Müslümanlar olarak Siyonistlerden her alanda uzaklaşmamız gerekiyor. El-Garifi Siyonist rejimin tehlikesine işaret ederek Siyonizmin yayılması her ne ad altında olursa olsun, hangi gerekçeyle ve ne şekilde olursa olsun tüm değerlerimizi, ahlakımızı, vatanımızı, milletimizi, güvenliğimizi ve barışımızı yok eder diye kaydetti.
Hemşehri gazetesinde Rayel Yom gazetesi başyazarı Abdulbari Atvan'ın İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşma hakkında değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Rayel Yom gazetesi başyazarı Abdulbari Atvan, İran ile Suudi Arabistan arasında Çin'in gözetiminde imzalanan anlaşmanın bölgedeki 80 yıllık İngiliz-Amerikan egemenliği için sonun başlangıcı olduğunu ve Fars Körfezi bölgesi, Batı Asya ve Pekin'in bu alanlarda önemli bir stratejik oyuncu olarak oynadığı rolü gözler önüne serdiğini belirtti. Atvan yazısının devamında şu ifadeleri yer verdi. Suudi Arabistan bu anlaşma ile İran'la doğrudan veya dolaylı savaşta boşa giden büyük askeri mali kaynakların heba edilmesini engelleyebildi. Suudi Arabistan bu girişimle milyarlarca dolar tasarruf edebilir ve bunu gücünü geliştirmek ve gelecekteki projelerine yatırım yapmak için kullanabilir. Bu anlaşma Amerika ve İsrail'in bölgede ve dünyada zayıflığının en önemli işaretlerini ortaya koydu. İsrail son 20 yılda İran'la savaşmak ve onu zayıflatmak için tüm güçlerini, ilişkilerini ve Yahudi lobilerini kullandı ve Arap ülkelerinde Tahran'a karşı duvar örmeye çalıştı. Ancak tüm hayalleri suya düştü ve planları ters sonuç verdi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi ve hikayemizi hep birlikte dinliyoruz.
Geçen bölümlerde Fars dilinde halk edebiyatının en önemli dallarından biri olan ninnileri ele aldık ve ninnilerin çıkış noktalarını ve içeriklerini ve önemini masaya yatırdık. Fars dilinin halk edebiyatında bir başka halk şarkı grubu masallarla ilgili şarkılardır. Bu şarkılar ya bağımsız olarak bir masalı anlatır ya da bir masalın başında ve sonunda veya ortalarında yer alır. Masalların şarkıları sayı bakımından çok çeşitlidir. Masalların anlatımında genellikle muhatabın ilgisini çekmek için masalı anlatan kimse masalına bir varmış bir yokmuş cümlesi ile başlar. İran'da masalların başlangıcında en yaygın olan tekerleme ise şöyledir. Bir varmış bir yokmuş. Mavi kubbenin altında yaşlı nine oturmuş. Tekerlemenin devamında insanlara yakın olan hayvanların her birinin bir iş yaptığı da anlatılır.
Evet, masal anlatımında kullanılan bu girişler ve tekerlemeler kendi başına kısa bir öykü gibidir ve halk şarkıları kategorisinde yer alır ve esas amacı muhatabın anlatılan masala odaklanmaktır. Masalların sonunda da genellikle bu gibi bir tekerleme anlatılır ve bu da genellikle çeşitli şiirlerden oluşur. Örneğin şu tekerleme Farsça masallarının sonunda sık sık kullanılır. Yukarı çıktık ayrandı, aşağı indik yoğurttu, masalımız doğruydu. Yukarı çıktık yoğurttu, aşağı indik ayrandı, masalımız yalandı. Ya da şu tekerleme kullanılır. Masalımız erdi sona, karga varamadı evine.
Şimdi de size baştan başa şarkı gibi söyleyen bir masalın örneğini vermek istiyoruz. Çöle doğru gittik, yalnız bir atlı gördük, ona sen kimsin ey atlı dedim. ben bir pehlivanım dedi. Elinde ne var dedim. Gazel dolu bir kitap dedi. Oku da dinleyelim dedim. Okudu. Gökler bezenmiş, konuklar ayağa kalkmış, güneş hoş, mehtap hoş, davul çalıyoruz, Allah'a doğru gidiyoruz. Ey yüce Rabbimiz, 100.000 adınla teksin. Keşke bir kuş olsaydım, simor kuşu olsaydım, havada uçardım, karya konardım. Bu kapıyı açsan aşk gelir, şu kapıyı açsan da aşk gelir. Buradan kızılaş gelir.
Halk şarkıları araştırmacılarına göre bu son örnekte şarkının son bölümü romantik bir hava kazanmış ve belki de masalı anlatan kimse hayal dünyasını daha fazla sürdürmek istemiyor. Bu masal baştan başa şairane bir hava sergiliyor ve insanların arzularını ve kaderlerinin tam tersi çıktığını yansıtıyor. Bu arada dizelerin açılımı da şarkının efsane türünden olduğunu gösteriyor.
Tahran Radyosu.
Muhterem dinleyiciler, halk şarkıları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz. Hatırlanacağı üzere geçen haftalarda Cözer ve Şamardal hazinesi altlı bir öyküye başladık ve dedi ki çok eski zamanlarda bir bezirgan yaşıyordu. Bezirganın Selim, Salim ve Cözer adında 3 oğlu vardı. Cözer en küçükleriydi. Bezirgan oğulları arasında da en çok küçük oğlu Cözer'i seviyordu ve bu yüzden Selim ve Salim sürekli Cözer'i kıskanır ve ona karşı kin ve nefret beslerdi. Bezirgan hayattayken malını 4'e böldü ve 3 payını da 3 oğluna ve 1 payını da kendisine ve eşine ayırdı. Ancak bezirgan öldükten sonra 2 büyük oğlu kendilerine düşen payı heba etti. Ardından analarının payına da el koydu. Cüzer ise annesini yanına aldı ve balıkçılıkla geçinmeye başladı. Ta ki parasız pulsuz kalan kardeşleri de onun yanına geldi ve iyi kalpli Cüzer onları bağışladı ve himayesi altına aldı. Daha sonra da Cüzer'in Kavrun çölünde tuhaf adamlarla karşılaştığını ve her defasında bu adamlar ölünce eline büyük para ve servet geçeni ve en sonuncu adamın gönden ölmeden kurtulduğunu ve Cüzer'e maceranın ne olduğunu anlatmayı kabul ettiğini anlattık.
Gölden sağ kurtulan üçüncü adam macerayı şöyle anlattı. Gölde boğularak ölen iki kişi benim kardeşlerimdi. Şamia olarak tanıdığın o adam da benim diğer kardeşimdir. Şamia Yahudi değil, Müslümandır ve gerçek ismi de Abdurrahim'dir. Benim adım ise Abdussamid. Biz 4 kardeştik. Bizim sırlar alemini bilen ve hazineleri açmayı beceren bir babamız vardı. Babamız bu bilimi bize de öğretmişti. Babamız daha sonra öldü ve biz de servetini kendi aramızda paylaştık. Babamın birçok kitabı da vardı. Onları da paylaştık. Ancak bir kitap üzerine anlaşamadık. O kitap çok değerliydi ve dünyada eşi yoktu. Çünkü içinde tüm hazinelerin adı ve açılımlarının sırrı yazılmıştı. Babamın yaşlı bir hocası vardı. Onun yanına gittik ve aramızda hükmetmesini ve kitap kimin olması gerektiğini söylemesini istedik.
Abdussamed maceraya şöyle devam etti. Yaşlı hoca bu kitabın sahibi olabilmek için bir şart belirledi ve şöyle dedi. Sizlerden kim bu kitaba sahip olmak istiyorsa, Şamardal hazinesini açması ve içindeki dört değerli şeyi getirmesi gerekir. Ona sorduk, nedir bu dört değerli şey? Yaşlı hoca şöyle dedi, bir hatem yüzük, bir kılıç, bir küre ve bir sürme kutusu bu hazinenin içindedir ve her birinin acayip özelliği vardır. Hatem yüzüğün bir kulu vardır ki adı Ra'd'dır. Ra'd çok güçlü bir devdir. Öyle ki irade ederse tüm dünyayı ele geçirebilir. Kılıç ise kılıfından çekilince karşısındaki düşmanı tarumar eder ve eğer kılıcın sahibi ey kılıç düşman ordusunu öldür derse kılıçtan bir ateş çıkar ve düşman ordusunu yakıp yok eder. Küre ile tüm dünyayı ve kentlere ve insanlara görmek mümkün ve eğer onu güneşe karşı tutar ve falanca şehir yok olsun diye irade edersek o kent ateş içinde yanar. Sürme kutusuna gelince kim bir sürmeyi gözüne sürerse gözleri o kadar keskinleşir ki dünyada yer altında bulunan tüm hazinelere görebilir.
Abdülsamed şöyle devam eder. Hocadan sorduk, Şamardal hazinesine nasıl ulaşabiliriz? Hoca hazine hakkında biraz açıklama yaptı ve şu anda Melik Ahmer oğullarının elinde bulunduğunu ve ancak Cüzer adında genç bir balıkçının yüzüne açılacağını söyledi. Hoca bize kim bu hazineyi istiyorsa Karun göletinin yanına giderek Cüzer'le görüşmesi ve ondan ellerini bağlayarak suya atmasını istemesi gerektiğini anlattı. Suya atılan kardeş Melik Ahmer oğulları ile savaşması gerekir ve eğer öldürülürse her şey biter. Ancak eğer onları yener ve esir alırsa ellerini sudan çıkarması ve Cüzer'den yardım istemesi gerekir. Ben ve iki kardeşim bu işi yapmaya karar verdik ancak Abdurrahim kitaptan vazgeçti ve görete gelmeyeceğini söyledi. Biz de bu yüzden bu kente geldik ve kardeşimiz Abdurrahim de kendini bir bezirgan olarak tanıttı. Maceranın gerisini de zaten sen biliyorsun.
Cüzer hayretler içinde sordu, peki şimdi Melik Ahmer oğulları neredeler? Abdülsamed şöyle dedi, hani onları şu kaplara hapsettiğin iki balık var ya, işte onlar. Fakat ey Cüzer bil ki Şamardal hazinesi ancak senin yüzüne açılır. Acaba şimdi benim de hazinenin bulunduğu kente gelip şu işi bitirmeme yardımcı olabilir misin? Cüzer biraz düşündü ve şöyle dedi. Hayır, gelemem. Annem ve kardeşlerim beni bekliyor. Eğer senle gelirsem onlar aç kalacak. Abdülsamed şöyle dedi. Bizim yolculuğumuz 4 aydan fazla sürmez. Ben sana 1000 altın veririm. Sen de onları ailene ver. Şu 4 ayda harcarlar ve sıkıntıları olmaz. Cüzer kabul etti. 1000 altın aldı ve eve gitti. Macerayı annesine anlattı ve altınları da ona verdi ve şöyle dedi. Anne, bu altınlar senin ve kardeşlerimin geçimi için bunları al ve bana dua et. Cüzer daha sonra annesiyle vedalaştı ve Abdülsamed'in yanına döndü ve birlikte yolculuğa çıktılar.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın da bu bölümünün sonuna geldik. Devamını bir sonraki programda dinleyeceksiniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.ir'i takip edebileceğinizi, görüş isteklerinizi turkish@wes.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde yine ilahi önderlerden İmam Hüseyin aleyhisselamın yaşamından bazı bölümleri sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Geçen birkaç bölümde Şehitlerin Efendisi Hüseyin bin Ali Aleyhisselam'ın yaşamından bazı önemli kesitleri ele almıştık. İmam Hüseyin Aleyhisselam sürekli itiraz edenlerin sesini kesmeye çalışan zalim Muaviye'nin siyasetlerine karşı ayaklandı ve onun İslami ve insani olmayan hiçbir uygulamasına karşı sessiz kalmadı. Muaviye en son İmam Hasan Aleyhisselam ile yaptığı barış anlaşmasını ihlal etti. Anlaşmaya göre Muaviye'nin kendisinden sonra başkasını halife olarak belirlememesi gerekiyordu. Ancak Muaviye oğlu Yezid'i kendi veliahtı ve halifi olarak ilan etti. Oysa Yezid İslam ilkelerine göre İslami camiaya önderlik etmek için gerekli hiçbir salahiyete sahip olmadığı gibi halk arasında da hiçbir meşruiyeti yoktu.
Nübüvvet ve imamet odağında yetişen İmam Hüseyin aleyhisselam kesin ve şeffaf bir kararlılıkla Yezid'e karşı durdu ve Medine valisi imamdan Yezid için biat almaya geldiğinde şöyle buyurdu. Ey vali, bil ki biz peygamberin ehli beytiyiz. Bizim evimiz risalet merkezi ve meleklerin gelip gittiği ve ilahi rahmetin nazil olduğu mekandır. Allah-u Teala İslam'ı bizim hanedanımızla başlattı ve sonuna kadar da bizim hanedanımızla ilerletecektir. Burada İmam Hüseyin aleyhisselam neden Yezid gibi bir fasıka biat etmediğini mantıklı ve dini gerekçelere dayanarak beyan etmek için Risalet hanedanının seçkin ve yüce konumuna temas ediyor. Ve sadece ehl-i beyt fertlerine özel olan özelliklere vurgu yapıyor. İmam Hüseyin aleyhisselam daha sonra da Yezid'in özelliklerine işaret ederek Medine valisine şöyle diyor. Ancak Yezid benden ona biat etmemi beklediği şu adam şarapçı biridir. Eli masum insanların kanına bulaşmıştır. Yezid ilahi emirlere karşı çıkmış, açıkça ve halkın gözü önünde günah işlemiş ve fıskı fücur yapmıştır. Bu karşılaştırmanın ardından ki bir taraftan paklık ve fazilet odağında yetişen Hüseyin bin Ali duruyor, diğer tarafında onca olumsuz ve sapkın özelliğiyle Yezid bin Muaviye yer alıyor. Ve o hazret şöyle buyuruyor. Ey vali! Acaba benim gibi Resulullah'ın pak sülalesinden bir insanın Yezid gibi fasık ve fesat birine biat etmesi reva mıdır? Bu konuda biz ve siz geleceği gözetlemeliyiz. O zaman hangimizin İslam ümmetinin önderliğine ve halktan biat almaya daha şayesli olduğumuz anlaşılacaktır.
Thank you.
Aslında İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın sergilediği bu tutumun başta Ehl-i Beyt Aleyhisselam hayranları olmak üzere tüm insanlara yönelik mesajı, mümin ve ilahi yüce ülkülere ve insani değerlere bağlı bir insan hiçbir zaman beşeri ilkelere uymayan, fesat ve kötülük içlerine yerleşen hakimiyetlerle uzlaşmaz, onların tehditlerinden korkmaz, onların rüşvetlerine karşı boyun eğmez ve kesin tavır koyarak onların mahiyetini ifşa eder.
Tahran Radyosu.
Evet, tarihi deneyimlerin de gösterdiği gibi siyaset dünyasından çoğu yüz yüze gelme durumları, insanların iktidar hırsı ve çıkarcılığı ve konumlarını pekiştirme çabası yüzünden olmuştur. Ve bu hedeflerine ulaşmak için de hiçbir insanlık dışı uygulamadan çekinmemiştir. İmam Hüseyin Aleyhisselam, Yezid'in tek amacı iktidar olduğunun, aksine tek bir amacı İslam dinini kurmak olduğunu göstermek için kendisine maslahatı Yezid'e biat etmekte olduğunu söylenince şöyle buyurdu. Hepimiz Allah için yaşıyoruz ve bir gün ona döneceğiz. Eğer sizin önerinize evet dersem o zaman İslam'ın sonu gelmiş demektir ki Müslümanlar Yezid gibi fasık bir hükümdarın eline düşmüştür. Ancak bilin ki ben dedem Resulullah'tan duydum ki Ebu Sufyan hanedanının hilafeti haramdır.
Aslında İmam Hüseyin Aleyhisselam bu tutumu ile sadece Yezid değil onun sülalesinden hiç kimsenin İslami hilafet koltuğuna oturma salahiyeti ve meşruiyeti olmadığını ve bu zümrenin bu makamı gasp eden zümre olduklarını ve Resulullah'ın da buyurduğu üzere bu makamın onlara haram olduğunu ortaya koydu. Bundan başka Ebu Sufyan ve hanedanı bir an bile İslam peygamberi ve Müslümanlarla mücadele etmekten el çekmediğini bilen İmam Hüseyin Aleyhisselam şöyle buyurdu. Eğer Yezid gibi biri hükümetin başında yer alırsa İslam'ın sonu geldi demektir. Zira onun İslam'ı yok etmekten başka hedefi yoktur.
Tarihte de belirtildiği gibi Ebu Sufyan ve oğlu Muaviye ancak Mekke fethedildikten sonra can havliyle İslam dinini benimsediler. Fakat yeniden iktidarın başına geçtiklerinde İslam'ı yok etmek için tüm çabalarını harcadılar. Nitekim bir keresinde saraydakilerden biri Muaviye'ye sen tüm hedeflerine ulaştın ve Haşim oğullarını hilafetten uzaklaştırdın. Neden şimdi onları taciz etmekten el çekmiyorsun diye sorduğunda Muaviye haykırarak şöyle cevap verir. Annen matemine otursun. Yoksa duymuyor musun? Camilerin müezzinleri Muhammed'in adını söylüyor. Ben bu adı gömünceye kadar yerimde durmayacağım. Aynı siyasetin devamında Aşura faciasını yaratarak kendini meydanın zafer kazanan tarafı sanan Yezid de bir şiir yazarak İslam'ın aslını sorguladı ve şöyle dedi. Haşim oğulları birkaç gün makam ve mevki ile oynadı. Oysa semavi haberlerden, vahiden hiçbir iz yoktu.
Maalesef İslam peygamberinin melekuti rihletinden sonra İslami toplumda yaşanan sapma ve gadirihum gibi kader belirleyici bir hamasetin göz ardı edilmesinin ardından insanlar yavaş yavaş, özellikle Osman'ın hilafeti ve ardından Muaviye ve Yezid'in iktidarın başına gelmesinden sonra İslami liderin ne gibi özellikleri olması gerektiğini unuttular ve iş öyle bir yere vardı ki İslam ümmeti Yezid gibi bir fasık ve sapkına biat etti. Gerçi zaman zaman insanlar yaşanan zulüm ve adaletsizliklerden usanarak Resulullah'ın pak ehli beytine sığınırdı. Fakat bu da pek fazla uzun sürmezdi. Ve aynı insanlar bu kez rüşvet veya tehdit karşılığında yeniden ehli beytten uzaklaşırdı. Bu zümrenin en somut örneği ise Emevi hanedanının zulmünden usanan Kufe halkıydı. Kufe halkı binlerce mektup yazarak İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan Kufe'ye doğru hareket etmesini istedi. İmam Hüseyin Aleyhisselam da Kufe halkının talebini karşılıksız bırakmadı. Fakat bu insanların hakiki ilahi önderin nasıl olduğunu bilmediklerini ve Muaviye ve Yezid gibi kişileri biat ettiklerini bildiği için onlara bir mektup yazarak Müslümanların imametinin temel ilkelerini ve özelliklerini anlattı ve şöyle buyurdu. Gerçek ve hak imam, kitaba uyan ve eşitlik ve adaleti ilke edinen ve hakkı izleyerek canını Allah'ın fermanına feda eden kimsedir.
İmam Hüseyin aleyhisselam da diğer tüm ilahi önderler ve imamlar gibi bir yandan sapkın hükümdarların sapkınlığı karşısında durması, diğer yandan İslam'ın bekası ve İslam ümmetinin vahdeti için barışçıl yollara başvurması gerekirdi. O Hazret, Masra halkına yazdığı mektupta da bu konuya işaret ederek şöyle buyurdu. Allah-u Teala Muhammed'i halkın arasından seçti ve nübüvveti ile ona keramet bağışladı. Ve o Hazret risaletini en iyi şekilde yerine getirerek Allah'ın kullarını hidayete erdirdikten sonra melekuta doğru rihlet ettikten sonra da biz yani onun hanedanı ve varisleri o Hazret'in ümmet arasında halefi olmak için en şayeste insanlardık. Fakat bir grup gaspçı bu hakkı bizden aldılar. Biz onlara karşı daha üstün ve daha şayeste olduğumuz halde Müslümanların arasında nifak ve düşmanların İslam ümmetine musallat olmasını önlemek için Müslümanların huzur ve güvenliğini kendi hakkımızdan öncelikli tuttuk.
İmam Hüseyin Aleyhisselam mektubunun devamında İslami toplumda yaşanan sapkınlıklara işaret ederek şöyle devam etti. Sizi Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine davet ediyorum. Zira Resulullah'ın sünneti ve siyerinden hiçbir iz kalmadığı ve yerini sahte ve çakma bidatlerin aldığı bir ortamda yaşıyoruz. Eğer benim sözüme ve davetime kulak verirseniz, sizi dünyevi ve uhrevi saadet ve mutluluğa doğru hidayete erdiririm. Ve ilahi rahmet ve bereket size de nasip olur.
Evet değerli dinleyiciler, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Allah'a emanet olun. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.